Ayrım 20, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 212. Kürt Konferansları ve Tanilli'nin Bölücüleri. Barış tılsımlı sözcük, mayınları döşe, sınır ötesinde yabancı devletlerin kanatları altında palazlan, eroin, haraç derken iyi bir bütçe, on binlerce silah ve bolca mermi. Koyu ırkçı milliyetçilikle kendini ABD AB kullanımına aç. Türkiye'de yarattığın iç göçle toplumsal dokuyu kargaşaya çevir. Mafyalar iktidarını pekiştir. İktisada yüzlerce milyar dolar zarar ver. Sömürgeleştirildik diyerek altyapı işlerinde çalışan mühendisin kimliğine bakarak onun Türk olduğuna karar ver ve çocuklarının gözü önünde başına kurşun sık. Çocukları eğitmek üzere ta 40'lar elinden oralara dek gelen, yoksulluğu ve yokluğu paylaşan gencecik öğretmeni çek alt yana silahla tarayarak yargısız infaz uygula. O genç öğretmene üyesi olduğu solcu parti bile sahip çıkmasın. Emperyalistlere uşaklığın ötesine geçmeyen saldırıya özgürlük savaşı diyerek Bizans piyasasına yerleşmiş uyuşturucuya bulaşmış çetelerden destek alınsın. Sonra da bunlar olmamışçasına emperyalizmin kucağında kıvranan TC devletini daha da zayıf düşürebilmek için ötekileştirme ve barış diyerek toplan. Bu girişimlerini de kültürel haklar ve kardeşlik demokrasisi diyerek cilala. 1989 Paris Kürt Konferansı'na katılan Server Tanilli yaptığı konuşmada, temel insan haklarından mahrum olan Kürtler demokratik ve milli haklara da sahip bulunmamaktaydılar. Bütün bir halkın kimliği ağır biçimde zarar görmüştür. Bu gözlemlerden yola çıkarak Türkiye'deki gerçek bölücülerin Kürtler değil yönetici sınıf ve iktidarlar olduğunu gördüm demişti. Tanilli işin aslında emperyalizmin paylaşım savaşından parça koparmaya çalışanların, sözde Kürt önderler ya da Kürt milliyetçisi geçinen Kürt-Türk aydınlar olacağını düşünmüş müydü? Kültürel haklar cilasıyla Bizans medyasına çöreklenmiş ve gününü gün etmeyi ilke edinmiş yazar çizer tayfasını ve senaryonun tümünü ayrımsamayan bir grup genci kandırabilirler. Amerikano Avrupa tezgahlarında üretilmiş bu cilayı Kürt Konferansı ile sıyırmak gerekiyor. 10 Aralık 1989 Paris toplantısı Kürt halkları bildirgesinde açıklandığı gibi Kürt sorununun çözümü ne ülkemizi sömürgeleştiren devletlerin çerçevesinde Kürdistan'da insan haklarının ileri götürülmesiyle ne de ulusal bir azınlık değil fakat ayrı bir ulus ve kendi ülkesinde çoğunluk olan 30 milyonluk bir halka kültürel hakların bahşedilmesi ilan edileceğinden. Bu satırlar Stockholm Kürt Konferansı Kürt Politik Manifestosundandır ve işin aslını anlatmaktadır. Görüldüğü üzere ana dilde eğitim, ana dilin öğrenilmesi değil, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve insan hakları amaç değil araçtır. Asıl amacın ne olduğunu aynı bildiriden okuyalım. Kürdistan'ın ulusal kurtuluşu ancak aktüel olarak bu ülkeyi bölen ve içinde tutan devletler arası sınırların ortadan kaldırılması, Birleşik Ulusal Kürt Devleti'nin yaratılması, bu Kürt Devleti'nin kendi silahlı kuvvetlerinin olması, diğer devletlerle doğrudan diplomatik ve dostluk ilişkilerini kurması özgürlüğü. Bu halkın kendini sürdürebilme ve ilerleyebilmesi için koşulların oluşturulması suretiyle tamamlanabilir. Şimdi manifestonun başına dönüyoruz. Sevr Anlaşması'nın 64. maddesinde öngörülen bir sürece göre eskiden Osmanlı olan Kürdistan, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık bir süre içerisinde Milletler Cemiyeti'nin himayesinde bağımsız bir Kürt devleti kurulabileceğinden. Demek ki Kürdistan'ın yasallığı gücünü Sevr'den alıyor. Kürdistan Güney Devleti Anayasası'nın girişinde de bu ilke aynen geçmektedir. ABD, AB, Almanya, İngiltere kaynaklarından beslenen azınlıkçı ve federasyoncu profesörlerin, yaygaracı liberallerin dedikleri gibi Sevr sendromu bir hastalık, gereksiz, şiddetli bir korku, paranoya değil bir gerçekmiş. Aynı manifestoda TC devletinin tapu senedi Lozan Anlaşması'na değiniliyor. Lozan Anlaşması Suriye-Türk-Irak sınırının belirlenmesi için 9 Mart 1921 Fransız-Türk Sözleşmesi ve İngiliz isteklerine uygun olarak Güney Kürdistan'ı Irak denetimine bağlayan 16 Aralık 1925 Milletler Cemiyeti kararı kendi halkının iradesine aykırı olarak Kürdistan'ın emperyalist bir yanı da TC olmuş oluyor bölüşümünü onayladığından. Hepimiz Iraklıyız diye başlayan ve fakat Irak'ın kuzeyindeki soykırımı görüp dururken hepimiz Arabız ya da hepimiz Türkmeniz, Kerküklüyüz diyemeyenlere hiç dikkat ettiniz mi? Onlar değil miydi Lozan'da tartışılmalı diyenler? Onlar Kürdistan'ın emperyalistler tarafından paylaşılmış olduğuna inanıyorlar. Öyleyse Kürtler üstünde sultalarını sürdüren sözde demokrat ve barışçı yazar, siyasetçi takımı ile ABD-AB ile işbirliği yaparak Irak'ı, Kuzeydoğu İran'ı, Suriye'yi paylaşmaya çalışan aşiretçiler, emperyalizmin silahlı maşası PKK ve benzerleri nasıl oluyor da demokrat oluyor ve neyi paylaşıyorlar? Olayları somut olgulardan ve gerçeklerden koparmakla, emperyalizmle işbirliğini duman altına gizlemekle demokrasiye ve barışa değil ancak uşaklığa sahip olunur. Türkiye bir savaş bölgesinde ve doğrudan saldırı altındadır. Emperyalizm odaklarını içeriye yerleştirmiştir. Medyası hızlı çalışıyor, üniversitelerde gençlik avına çıkmışlar, kurumlara, bankalara yerleşmişler, acımasızca karıştırıyorlar. İçeriden saldırının dışarıdan gelenden aşağı kalır yanı yok. Böyle bir ortamda sağlıklı ilişkiler kurmak ve çoğulcu bir siyasal ortam oluşturmak elbette olanak dışı. Her şey düzgünmüş gibi yapılan girişimler de ulusal direnci sağduyuyu parçalamaktan ve emperyalizmin silahına mermi sürmekten öteye geçmiyor. Kanlı senaryo emekçilerine aydın ve propagandalarını düşünce üretimi sanmak olsa olsa saflıktır. Onların asıl kimliği gazeteci mi yoksa kışkırtıcı mı? Yollara dökülüp masumane bağırışmadan önce bir iyice düşünsek mi? 30 Ocak 2007 Öcalan yeniden yargılanmalı. ABD Öcalan'ı paketleyip teslim etti. Yanıtını arayan sorular çok. Acaba kayıtsız, koşulsuz mu teslim etmişti? Öcalan Atina Havaalanı'ndayken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'ı teröre destek veren ülkedir diye neden sıkıştırmadı? Öcalan PKK elemanlarının Yunan subaylarınca eğitildiğini anlatmış mıydı? Hatta PKK ile ilişkide olan Yunan milletvekillerinin adlarını da vererek dosyayı tamamlamıştı. Mahkeme bu ilişkiyi doğrulatmak üzere TC Dışişleri'nden Yunanistan Devleti'ne sorulmasını istedi mi? Ünlü müzisyen Mikis Theodorakis, bakanlık yaptığım dönemde Kürtlere yardım ettim demiş ve Öcalan'ı kurtarmak üzere bir kampanya başlatmıştı. Mahkeme tanıklığı için Theodorakis'e başvurdu mu? Mahkemede Öcalan'a Alman Devleti ile İngiliz Devleti ile İsveç Devleti ile yakın ilişkileri sorulmadı mı? ABD'de kurulmuş olan Kurdish Institute, Washington ve Kurdish Information Network ile PKK arasındaki ilişki neden sorulmadı? HADEP yöneticisi PKK ile Hizbullah'ın arasının düzeltilmesinde Diyarbakırlı hatırı sayılır kişilerin katkılarından söz etmişti. Kimdi bu ünlüler? Merak edildi mi? Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de PKK uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin dava kararları yok muydu? O davaların dosyaları istendi mi? Kürt Nurcuları ile ilişkili bir grup 1993 Mayıs'ında İstanbul'da bir Kürt konferansı düzenlemişti. ERNK'nın İslam örgütü KİH yani Kürdistan İslami Hareketi önderi Abdurrahman Dürre Kürtler birleşmiştir. Aposuyla, Barzanisiyle, Talebanisiyle demişti. Bu birleşmeye yardım edenler sorgulandı mı? Kürt İslamcıları konferansta eyaletler kurulmasının kurtuluş olduğunu anlatmışlardı. Bu konferansın kimlerden destek alınarak düzenlendiği sorgulandı mı? ABD Çevik Kuvveti'nin PKK kamplarının yakınına destek malzemesi indirdiğini yazmayan, söylemeyen kalmamıştı. Mahkeme heyeti bu olayın tanıklarını dinledi mi? ABD'ye bu yardımın gerekçesi soruldu mu? Soruların sonu yok. Öcalan mahkemeye çekildi mi? Bele dolanan bayraklarla yapılan gösterilerin gölgesinde kalan dava unutuldu mu? Adalet yerini bulmalı ve her bir cinayet, her bir suç sorgulanmalıdır. Suça özendirenler, işbirliğinde bulunanlar sorgulanmalıdır. Elbette görevini ihmal edenler de. Kısacası dava yeniden görülmelidir. Yabancılar mahkemeye çağrılmalıdır ve yabancı devletler sorgulanmalıdır. Bu ciddi işleri yapabilmek için de AB'ye almazlar kaydını beyinlerden silip atmak gerekiyor. 26 Mayıs 2005 CIA ustası Robert Michael Gates. Hava kuvvetlerinin de kıtalar arası balistik füzeler bölümünde çalıştıktan sonra CIA'da ajanların uzman kimliğinde çalıştığı Sovyet analiz bölümüne girdi. 20 yıl içinde hızla yükseldi ve Ronald Reagan tarafından CIA direktör vekilliğine getirildi. Liberal Enternasyonel Merkezi Atlas Vakfı Profesör A. Yayla ve arkadaşlarının iyi süreler geçirdiği kuruluş, kurucusu İngiliz Anthony Fisher'ın eski ortağı, pis işler döneminin CIA direktörü William Casey'nin yerine geçecekti ki Senato'nun sorgulamasında sınıfta kaldı. Bu arada CIA İsrail'den alınan silahları türlü cambazlıklarla Hümeyni'ye sattı. İran'ın parasıyla satın alınan silahlar Nikaragua yönetimini yıkmak üzere oluşturulan kontra terör örgütüne verildi. Pis işlerin ayakçısı da elbette bu işlere bulaşmıştı ama Senato soruşturmasında bazı bilgileri gizlemişti. 1980-1988 arasında Irak yönetimine silah ve istihbarat sağlama işinde yoğunlaştı. Irak işgalinin ön hazırlığı başlayınca 1989'da Amerikan Milli Güvenlik Kurulu'na geçti. 1991'de işbaşı yapan eski CIA direktörü yeni başkan George H. Bush onu CIA direktörlüğüne getirdi. Eski kirli dosyaları görmezden gelen Amerikan Senatosu bu kez atamayı onayladı. 1993 yılına dek CIA'in başında kaldı. Daha sonra Washington Üniversitesi'ne geçti ve Uluslararası Araştırmalar Programı'nı yönetti. Harvard, Yale, Georgetown, Johns Hopkins, Indiana, Oklahoma ve Louisiana Üniversitelerinde William and Mary Koleji'nde dersler verdi, mütevelli üyeliği yaptı. 1999'da Texas A&M Üniversitesi George Bush Okulu Dekanı oldu. Bu arada CIA'in üniversitelerdeki gizli açık işlerini anımsamakta yarar var. Fidelity, NACCO, Brinker International, Parker Sondaj şirketlerinin yönetimlerinde ve son olarak da kriptograf ve bilgisayar programları şirketi VoteHere'da yöneticiydi. Amerikan şirket temsilcileri, eski istihbaratçılar ve devlet adamlarından oluşan CFR'da İran'a yönelik operasyonun oluşturulması için bir çalışma başlatılmıştı. Ayakçı bu çalışmanın başındaki iki kişiden biri oldu. Son olarak da Irak'ın işgali planını yeniden değerlendiren 44 kişilik James Baker ekibinde yer aldı. Operasyonların uzmanı CIA'in eski direktörü baba oğul Bush'ların bir numaralı adamı Robert Michael Gates, ABD-AB-İsrail ortak girişimi büyük işgalin genişletilmesi aşamasında ABD Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Türkiye'deki yabancı budalası medya ve Washington'ın haber kırıntılarıyla idare eden büyük stratejist köşe yazarları onun nedenli iyi bir devlet adamı olduğunu yazmadan önce pis işlerin ustalarının ve ayakçılarının özgürlük ve demokrasi şampiyonu bir federatif devlet yönetiminde insanlığın kaderiyle oynayacak konumlara getirildiklerini bildirmekte yarar olduğu gibi bizde doğru dürüst devlet adamı yok diye yakınan yabancı hayranlarına şu soru yöneltilse yeridir. Güvenlik kurumlarının başındakiler de içlerinde olmak üzere Türkiye'yi yönetenler Orta Doğu'da yapılmış ve yapılacak olanları bilmiyor olabilirler mi? 30 Aralık 2006 Türkiye'ye karşı yarı açık operasyon 1. Türkiye genişletilmiş bir operasyonla karşı karşıyadır. Yaklaşık 25 yıldır Türklerin egemen olmayacağı bir federatif devletin yasal altyapısı hazırlanmaktadır. Federatifleştirme girişimlerinin devletin kurumlarında bile bulaşıcı bir hastalığa dönüştüğü gerçektir. Bu girişimin geçmişi bugün devlet yönetiminde olanların bir tür eyalet nitelemesi ya da yerel iktidarlar çağrısıyla yabancılarla birlikte çalışanların yerel otonomi sloganı ya da din hürriyeti ve dinler arası diyalog uydurması olarak ayrım sanacaktır. Operasyonun en önemli ayağı çok kültürlülük üstüne kuruldu. Başlarda farklılıklar zenginliğimizdir diyenleri bile şaşırtacak denli kısa bir sürede farklılıklar etnik azınlık isteklerine yükseltildi. Toplumun dinsel dayanışmasını da denetim altında tutabilmek için din hürriyeti senaryosunu büyük bir başarıyla uygulayan ABD örgütleri, dinsel topluluklarla, şeyhlerle, şıhlarla, vakıflarla ilişkilerini geliştirerek onları demokrasi cephesine kattılar. AB kriterleri abartılarak ve demokrasi terimi de bolca kullanılarak federasyon altyapısının temellerini tamamlanıyor. Terör eylemleriyle bireylere ve topluluklara saldıran ABD-AB yayılmacılarının vurucu gücü PKK, Irak'ta yine ABD-AB kuklası olarak oluşturulmuş olan Kürdistan Güney Devleti desteğinde Kır Gerilla Savaşı ile Şehir Gerilla Savaşı'nı birleştiriyor. Yarı Legal Partisi aracılığıyla yakındaki seçimlerde parsa toplama amacındaki AKP ve DYP'nin açıklamalarıyla gücüne güç katıyor. Project Demokrasi operasyonunun birer aygıtı olanların da desteğiyle federasyon istemleri yayın ve yasama ortamlarında seslendiriliyor. Kışkırtmalarla çatışma yükseltiliyor. Bunlardan da öteye kanlı iç çatışmalarla yoğunlaştırılarak etnik ve dinsel kimlik pekiştirme girişimleri sonuca doğru ilerliyor. Başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere batılı yayılmacılar ulusal devlet merkezlerinin egemenlik araçlarını ellerinden alıp halk kitlelerinin merkezi olan güven ve bağlılıklarını zayıflatmak için kendi dernekleri ve vakıflarıyla çalışıyorlar. Amaçları gizlenemeyecek denli açıktır. Doğu Avrupa'yı, Afrika'yı, Asya'yı, Orta Doğu'yu, okyanus devletlerini toptan kolonileştirmek. Doğal kaynakları çok uluslu şirketler aracılığıyla yağmalamak. Ulusal yönetimler kısa devre ediliyor. Dünya egemenleri NGO yani Non-Governmental Organization, hükümete bağlı olmayan örgütler, vakıf, enstitü ve think tank, düşünce topluluğu adı altında dışarıdan para ve eleman desteğiyle yönlendirilen dernekler aracılığıyla kitlelerle doğrudan ilişkiye geçmektedirler. Ülkede devlet ile halkın arasında adı sivil, kendileri dışarıdaki devletin güdümünde derneklerden, vakıflardan, meslek kuruluşlarından, tarikatlardan oluşan bir örümcek ağı içinde yeni ağlar örülmektedir. Bu ağ içeriden yetiştirilmiş kanaat önderleri denilen kişiler ve gruplarca egemenler adına uzaktan yönetilmektedir. Bu nedenlerle hür dünya işlerinden insan hakları ve din hürriyeti bekçiliğine evrilen ABD operasyonu ile yine ABD'nin uygun göreceği türden iktisadi iktidarını yitirmiş, göstermelik demokrasiler kurulmakta ve dünyanın yeniden işgalinde taşeron güç olarak kullanılmaktadır. Örülen sivil ağın para kaynağı doğrudan ABD'nin ve Batı devletlerinin hazineleridir. ABD merkezinde ise NED paranın kasasıdır. Ayrıca vakıflar ile konsey ya da enstitü ve merkez adıyla örgütlenmiş olan seçkinler kulüpleri, AID ve Amerikan sendikaları, şirket vakıfları, iş adamları, para piyasalarının vurkaç bankerleri operasyonun para havuzuna katılmaktadırlar. Batı Avrupalı siyasi vakıflar ve dernekler de ortak bütçeye katkı koymaktadırlar. Dünya kadınlarını bir cephede birleştirerek kolonileştirmeye karşı oluşabilecek ulusal muhalefetleri zayıflatma amacını taşıyan ABD merkezleri, eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright başkanlığında Kadınlar Federasyonu kurmuştur. Bakınız Azerbaycan'da Proje Demokratia, adım adım teslimiyet. Özellikle Afrika, Kafkasya, Asya ülkelerinde hızla yayılan örgüt, Türkiye'de çeşitli adlardaki kadın dernekleriyle yeni bir ağ oluşturma yolundadır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 221.